Ayrım 14.
Yeniden Saint Paul'e dönelim. Amerika'da evliliğe Korintlilere ilk mektupta olduğu gibi zinaya karşı bir almaşık olarak bakılmaktadır. Bu nedenle de eğer bir kişi boşanamadığı için zinaya yöneliyorsa boşanmalıdır. Evliliği çocuklarda olan ilişkisi açısından ele alırsak oldukça farklı bir etik söz konusu olur. Eğer karı ve kocanın çocuklarına karşı en ufak sevgileri varsa ilişkilerini çocuklarına mutlu ve sağlıklı bir gelişme ortamını en iyi sağlayacak biçimde düzenlemelidirler. Bu dönem dönem insanın ciddi bir şekilde kendisine hakim olmasını gerektirir ve kesinlikle her iki tarafında çocukların gereksinimlerinin kendi duygusal aşk gereksinimlerinden önce geldiğini bilince çıkartmaları zorunludur. Ne var ki tüm bunlar eğer anne ve babanın sevgisi gerçekse ve yanlış etik anlayışı kıskançlık doğurmuyorsa doğal olarak kendiliğinden oluşur. Bir takım kişiler eğer karı koca birbirlerini aşkla sevmiyor ve birbirlerinin evlilik dışı ilişkilerini engellemiyorlarsa çocukların eğitiminde tam bir iş birliği sağlayamayacaklarını söylemektedirler. Bu konuda Walter Lippmann'in Mr. Bertrand Russell'ın sandığı gibi birbirini aşkla sevmeyen eşler çocuklarını yetiştirirken gerçek bir işbirliği kuramazlar. Yetersiz kalırlar, daha da kötüsü salt bir görev duygusuyla hareket ederler. Preface to Morals 1929 sayfa 308 der. Burada her şeyden önce muhtemelen bilmeden yapılmış olan bir küçük yanlış anlama var. Elbette birbirini sevmeyen çiftler çocuklarını meydana getirirken işbirliği gerçekleştiremezler. Ama Mr. Walter Lippmann'ın dediği gibi çocukların doğmasıyla iş bitmez. Duygusal sevgi bittikten sonra bile doğal bir sevgi göstermeye yetenekli kişiler için çocuklarını yetiştirirken işbirliği yapmak pek öyle olağanüstü çabalar gerektirmez. Bu konuda benim bildiğim bir dolu olay sıralayabilirim. Bu durumda anne ve babaların salt bir görev anlayışıyla davranacaklarını söylemek, ana baba sevgisini göz ardı etmek demektir. Bu öyle bir duygudur ki gerçek ve güçlü olduğu zaman bedensel istek sona erse bile karıyla koca arasında kopmaz bir bağ olarak kalır. İnsanın aklına Mr. Lippmann'in evlilik dışı cinsel ilişkilerin istisnai bir şekilde özgür bulunduğu Fransa'da ailenin güçlü, ana babanın görevlerine düşkün olduğunu bilmediği geliyor. Amerika'da aile duygusu son derece zayıftır ve boşanmaların çokluğu da bunun sonucudur. Evlilik bağının güçlü olduğu yerlerde boşanma yasal olarak kolay olsa bile boşanmalar oldukça azdır. Amerika'da var olduğu biçimiyle kolay boşanmaya ana baba merkezli aileden ana merkezli aileye geçiş aşaması olarak bakılabilir. Bu çocuklar için ciddi güçlükler getiren bir aşamadır. Zira çocuklar anne ve babanın ikisine de gereksinim duyarlar ve boşanmadan önce babalarına bağlanabilirler. Mevcut kurallara göre ana baba merkezli aile devam ettiği sürece ayrılan ana babalar bana ana babalık görevlerini yerine getirmiyorlarmış gibi gelmektedir. Evliliğin sürmesi için yasal düzenlemelerin sorununa çözüm getireceğini sanmıyorum. Bana göre gerekli olan şey birinci olarak evliliği sürekli kılacak oranda karşılıklı özgürlük ve ikinci olarak Saint Paul ve romantik hareketin cinsiyete verdiği önemli üstü örtülen çocukların önemini kavrayabilmektir. Şöyle bir sonuca varabiliriz. İngiltere'de olduğu gibi boşanma birçok ülkelerde çok güçken kolay boşanma evlilik sorununa gerçek bir çözüm getirmez. Eğer evlilik sürecekse evlilikte kararlılık çocuklar için çok önemlidir. Evlilikte bu kararlılık evlilikte cinsel ilişki arasına ayrım koyarak ve evlilikte aşkın biyolojik yanını romantik yanının üstüne çıkartarak sağlanabilir. Evliliğin sıkıntı veren yükümlülüklerinden azade kılınabileceğini iddia etmiyorum. Önerdiğim sistemde erkeklerin evlilik içi cinsel bağlılıktan kurtuldukları bir gerçektir. Ama kıskançlık duygularını da değiştirmeleri gerekmektedir. Kendi kendine denetim sağlanmadıkça mutlu bir yaşam söz konusu olamaz. Ayrıca aşk gibi ve soylu bir duyguyu denetlemektense kıskançlık gibi saldırgan ve sınırlayıcı bir duyguyu dizginlemek çok daha iyidir. Geleneksel ahlak kendi kendini denetlemeyi istediği için değil, yanlış alanda istediği için yanılmıştır. Bölüm 17. Nüfus. Evliliğin ana amacı dünyadaki insan nüfusunu yenilemektir. Evlilik sistemlerinin bazıları bu görevi yerine getirmekte yetersiz kalırken bazıları fazlasını gerçekleştirmektedirler. Bu bölümde cinsel ahlakı bu açıdan ele alacağım. Doğada büyük memeliler yaşamlarını sürdürebilmek için geniş bir alan gereksinirler. Bunun sonucu olarak vahşi büyük memelilerin tüm türlerinin sayısı azdır. Koyun ve sığırların sayıları çoktur ama bu da tümüyle insanların işidir. İnsanların sayısıyla diğer büyük memelilerle orantılanamayacak kadar fazladır. Kuşkusuz bu bizim hünerimizin sonucudur. Ok ve yayın bulunması, geviş getiren hayvanların ehlileştirilmesi, tarımın başlaması ve sanayi devrimi bir mil kare içinde yaşayabilecek kişi sayısının artmasını sağlamıştır. İstatistiklerden öğrendiğimize göre bu ekonomik ilerlemelerin sonuçlarından bu amaç için yararlanılmıştır. İnsan aklını her şeyden önce sayısını artırmak için kullanmıştır. Mr. Carl Sanders'ın işaret ettiği gibi nüfusun sabit olması genel kuralı doğrudur ve 19. yüzyıldaki nüfus artışı gibi olgular son derece istisnaidir. Aynı şeyin sulu ve gelişmiş tarıma geçtiklerinde Mısır ve Babil'de de gerçekleştiğini varsayabiliriz. Ama tarihi çağlarda bu tür şeylere rastlanmaz. 19. yüzyıl kadar tam nüfus sayımı tahmini olmuş ve bu noktada birleşmiştir. Şu halde hızlı nüfus artışı seyrek görülen istisnai bir olaydır. Öyle görülüyor ki uygar ülkelerin çoğunda nüfus şimdi yeniden istikrarlı olmaya başlamaktadır. Bundan çıkartacağımız tek anlam, insanlığın anormal koşullardan normal koşullara geçtiğidir. Mr. Carl Sanders en büyük hizmeti olan nüfus üzerine yazdığı kitapta, her yerde her çağda nüfusun büyük sayıda ölümlerden çok iradi sınırlamalarla sabit tutulduğunu noktalamasıdır. Savını ileri sürerken biraz aşırıya gitmiş olabilir. Örneğin Hindistan ve Çin'de nüfusun çok hızlı bir şekilde artmasını yüksek ölüm oranının engellediğini görmekteyiz. Elimizde Çin'e ait istatistik bulunmuyor ama Hindistan'a ilişkin var. Mr. Carl Sanders'ın gösterdiği gibi Hindistan'da doğum oranı çok yüksek olmasına karşılık mevcut nüfus İngiltere'den çok daha yavaş artıyor. Bunun nedeni bebek ölümleri, veba ve diğer ölümcül hastalıklar. Eminim ki elimizde istatistik bulunsaydı Çin'de de aynı durum karşımıza çıkacaktı. Bu önemli istisnalara rağmen Mr. Carl Sanders'ın kuramı kuşkusuz özünde doğrudur. Nüfusu sınırlamak için birçok yol denenmiştir. Bunların en basiti dinin izin verdiği yerlerde yoğun biçimde gerçekleştirilmiş olan yeni doğan bebeklerin öldürülmesidir. Bazı durumlarda bu uygulama son derece yerleşik bir hale gelmiş ve insanlar Hristiyanlığı kabul ederken bebekleri öldürmelerine karışmamasını ön koşul olarak öne sürmüşlerdir. Örneğin bu durum İrlanda'da söz konusu olmuştur. Carl Sanders 1925 sayfa 19. Çar'ın hükümetiyle askerlik görevini insan yaşamının kutsallığı nedeniyle reddettiği için arası açılan Dog Hoborların daha sonraları yeni doğan bebekleri öldürdükleri için Kanada hükümetiyle başları derde girmişti. Bunun dışındaki yöntemler de oldukça yaygındı. Birçok kavimde kadın sadece hamileyken değil bebeğini emzirirken de cinsel ilişkiden kaçınırdı. Genellikle bu durum 2 ya da 3 sene sürer. Böylece zorunlu olarak kadının doğurganlığı özellikle kadının çok da erken yaşlandığı ilkel kabilelerde ciddi bir şekilde azalırdı. Avustralya yerlileri erkeğin gücünü azaltan ve verimliliğini önemli oranda sınırlayan acı veren bir ameliyat uygulamaktadırlar. Tekvinden öğrendiğimize göre dinleri son derece anti-Malthusçu olan Yahudiler tarafından benimsenmemişse de ilk çağlarda en az bir doğum kontrol yöntemi bilinip kullanılmaktaydı. İnsanoğlu böyle çeşitli yollara başvurarak açlıktan kırılmaların önüne geçmiştir. Tarımla uğraşan topluluklarda o kadar etkili olmamışsa da açlık nüfusunun düşük tutulmasında büyük rol oynamıştır. İrlanda'da 1876-1877 yılları arasında açlık öylesine ağırdı ki o günden bu yana nüfus eski düzeyine hiçbir zaman erişemedi. Rusya'da açlık pek sık ortaya çıkardı. 1921 herkesin belliğinde taptaze durmaktadır hala. Benim Çin'de bulunduğum 1920 yılında bu ülkenin önemli bir bölümünü bir yıl sonra Rusya'da görülecek kadar ağır bir açlık altında inliyordu. Ama açlığın kurbanları Volga kıyılarından daha az ilgi toplamaktaydı. Zira onların kötü tarihlerini komünizme yüklemek olanaklı değildi. Tüm bu gerçekler bazı durumlarda nüfusun yaşayabilme sınırının üstüne çıktığını göstermektedir. Bu durum özellikle düzensiz değişimlerin yiyecek miktarını birden ve şiddetle azalttığı yerlerde ortaya çıkmaktadır. Hristiyanlık benimsendiği yerlerde ölçülülük dışında nüfus artışına getirilen tüm önlemlere son vermiştir. Yeni doğan bebeklerin öldürülmesi elbette yasaklanmıştır. Aynı şey çocuk düşürme ve gebelik kontrolü için de söz konusudur. Ruhbanlar, keşişler ve rahibeler gerçi dinsel nedenlerle evlenmiyorlardı ama Orta Çağ Avrupa'sında onların bugün İngiltere'de evlenmemiş kadınlar kadar nüfusta önemli bir oran tuttuklarını sanmıyorum. Bu nedenle doğurganlık açısından istatistiki bir önem taşımaktadırlar. Sonuç olarak orta çağlarda eskisiyle karşılaştırıldığında yoksulluk ve salgın hastalıkların büyük sayıda ölümlere yol açtığı görülür. Nüfus son derece yavaş artmıştır. 18. yüzyılda önemsiz bir yükselme yer almış fakat 19. yüzyılda olağanüstü bir değişim gerçekleşerek nüfus büyümesinin hızı görünmemiş bir düzeye çıkmıştır. 1066'da İngiltere ve Galler'de milk arayı 26 kişinin düştüğü tahmin edilmekteydi. 1801'de bu rakam 153'e çıkmış, 1901'de ise 561'e erişmiş. 19. yüzyıla kadarki sürede gerçekleşenin neredeyse 4 katı kadardır. Kaldı ki İngiltere ve Galler'deki nüfus artışı kesin bir yargıya varmamızı sağlayamaz. Çünkü bu süre içinde İngilizler dünyanın dört bir yanına, 3-5 ilkel insanın yaşadığı yerlere kadar dağılmaktaydılar. Bu nüfus artışını doğumlardaki nüfus artışına bağlayabilmek için elimizde çok az neden var. Bu artışı daha çok tıp ilmindeki gelişmelerin sonucu, ölüm oranlarındaki düşüşün sağladığı söylenebilir. Bence bunun da ötesinde söz konusu artış sanayi devrimiyle refah düzeyinin yükselmesine bağlanmalıdır. İngiltere'de doğum oranlarının kaydolmaya başlandığı 1841 yılından 1871-1875 yıllarına kadar doğumlar hemen hemen sabit kalmış, daha sonraki dönemlerde en fazla 35,5'a kadar yükselmiştir. Bu evrede iki olay yer aldı. Bunlardan birincisi 1870 yılındaki eğitim yasası, öbürü ise 1878'de Brandlow'un neo-Malthusçu propagandadan dolayı kovuşturmaya uğramasıdır. Böyle doğum oranlarının önce yavaş yavaş, sonra daha hızlı düşmeye başladığı görülebilir. Eğitim yasası çocukları karlı bir yatırım olmaktan çıkarttı ve Brandlow ise bunun aracı oldu. 5 senelik dönemde 1911-1915 doğum oranı 23.6'ya, 1929'un ilk çeyreğinde ise 16.5'e düştü. İngiltere'de nüfus tıbbın ve sağlık bilgisinin gelişmesiyle hala yavaş artmaktadır. Fakat sabit bir rakamda karar kılmak üzeredir de. 1929'un ilk yarısında bir düşme var ama bunu İspanyol nezlesine bağlamak mümkün. Bak London Times Mayıs 27, 1929. Herkesin bildiği gibi Fransa uzun süredir değişmeyen bir nüfusa sahiptir. Doğumlardaki bu düşüş çok hızlı olmuş ve hemen hemen Batı Avrupa'nın her yanında yer almıştır. Sadece Portekiz gibi geri kalmış ülkeler buna istisna oluşturmuşlardır. Bu düşüş kent topluluklarında köylü topluluklarına oranla daha belirgin olmuştur. İlk kez hali vakti yerinde olanlar arasında başlamış fakat şimdi kırsal olanlarda sanayi bölgelerindeki tüm sınıfları sarmıştır. Hala doğumlar yoksullarda vakti yerinde olanlardan çok daha fazladır. Ne var ki bugün Londra'nın yoksul mahallelerindeki doğumlar 10 sene öncenin varlıklı mahallelerinden daha düşük düzeydedir. Bu düşme herkesin bildiği gibi, bazıları kabul etmeyecekse de, gebeliği önleyici nesnelerden ve kürtajdan doğmaktadır. Nüfuslarda düşmeyi sağlayan bu yollara sabit bir nüfusa ulaşıldığında son verilmesi için hiçbir neden yok. Nüfus azalmaya başlayıncaya kadar sürebilir ve sonunda bu durum birçok uygarlığın silinip gitmesine yol açabilir. Bu sorunu ele almadan önce ne istediğimiz konusunda açık olmamız gereklidir. Carl Sanders'ın optimum nüfus yoğunluğu, malları, sermayesi, doğal kaynakları, toprak büyüklüğü değişmeden bir ülkenin en fazla ürün elde edebilmesi için gerekli olan nüfus büyüklüğü. Dediği herhangi bir veri evredeki ekonomik teknik yani kişi başına en yüksek gelir sağlayan bir yoğunluk vardır. Eğer nüfus bunun altına düşer ya da üstüne çıkarsa ekonomik refah düzeyinde genel bir düşme olur. Genel anlamıyla ekonomik teknikte sağlanan her gelişme optimum nüfus yoğunluğunu artırır. Avcılık evresinde her kilometre kareye birkaç yüz kişinin düşmesi normaldi. Gelişmiş sanayi ülkelerinde ise kilometre kareye birkaç yüz kişinin düşmesi pek fazla sayılmamalıdır. İngiltere'de savaştan bu yana nüfusun arttığını düşünmenin nedenleri vardır. Aynı şey Fransa için söylenemez. Amerika için ise hiç söylenemez. Sadece Fransa değil, herhangi bir Batı Avrupa ülkesi de nüfus artışıyla toplam zenginliğini artıramaz. Böyle olunca da ekonomik gerekçelerle nüfus artışını istememizin bir anlamı yoktur. Genellikle milliyetçi militarist motiflerden etkilenenler bu isteği duymaktadırlar ve istedikleri nüfus artışı devamlı olmayacaktır. Amaçladıkları şey savaşa girmeleriyle birlikte eriyip gidecektir. Aslında bu kişiler nüfusu gebeliği önleyen nesnelerle sınırlamak yerine savaş alanlarında ölümlerle sınırlamayı yeğlemektedirler. Bu görüş aklı olan hiç kimse tarafından kabul edilemez. Bunu benimseyenlerse ancak sersemlerdir. Savaşa ilişkin tartışmaları bir yana koyalım, doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmanın uygar ülkelerde nüfusun sabitleşmesine neden olduğuna ilişkin içimizi rahatlatıcı bir dolu kanıta sahibiz. Eğer nüfus gerçekten azalıyor olsaydı sorun epeyce farklı olurdu. Sürekli azalış denetim altına alınmazsa sonunda yok oluş demektir ki hiç kimse dünyanın en gelişmiş ırklarının yok olmasını istemez. Gebeliği önleyici nesneler demek ki ancak nüfusu bugünkü düzeyinde tutacak sınırlar içinde kullanılırsa kabul edilebilir. Bana kalırsa bunun gerçekleşmesinde bir güçlük yok. Aile planlamasını doğuran etmenler tümüyle olmasa da ekonomiktir ve çocuk doğumları çocukların giderlerini azaltarak artırabilir ya da bu bir gereklilikse çocuklar aileye gelir kaynağı haline sokabilir. Ne var ki böylesi önlemler günümüzün militarist dünyasında son derece tehlikeli olabilir. Militarist üstünlük sağlama yöntemi olarak kullanılabilir. Tüm önde gelen militarist ülkeler silahlanma yarışına tüfek onu doyuracak adam ister sloganıyla bir nüfus artışı yarışı ekleyebilirler. İşte burada bir kez daha uygarlığın devamı için uluslararası bir hükümetin gereksinimiyle karşı karşıyayız. Böylesi bir hükümet eğer dünya barışını koruyabilmekte etkili olmak istiyorsa hiçbir militarist ülkenin aşamayacağı oranlar koymalıdır. Avustralya ile Japonya arasındaki düşmanlık bu sorunun önemini gözler önüne sermektedir. Japonya'nın nüfusu çok hızlı artarken göçmenler dışında Avustralya'da artış çok yavaştır. Tartışan tarafların her ikisince bu ülkeler içinde bir üst organa başvurulmadığı sürece bu olgu çözümlenmesi son derece güç bir düşmanlığa neden olmaktadır. Bence çok geçmeden Batı Avrupa ve Amerika'da eğer hükümetlerce bir şeyler yapılmazsa doğum oranlarının nüfusta bir artış yaratmaması beklenebilir. Ne var ki en güçlü militarist ulusların diğer uluslar güç dengesini doğumlarla bozarken sakin sakin durmaları beklenemez. Hakkıyla görevini yerine getirmek isteyen bir uluslararası güç nüfus sorununu dikkate almak zorundadır. Dedik başlılık eden herhangi bir ulusa doğum kontrolünü sağlaması konusunda ısrarlı olmalıdır. Bu yapılmadığı sürece dünya barışı sağlanamaz. Görüldüğü gibi nüfus sorununun iki yanı bulunmakta. Nüfusta yer alabilecek hem hızlı bir artışa hem de bir düşmeye karşı durmalıyız. Birinci tehlike eski Portekiz, İspanya, Rusya ve Japonya gibi bir dolu ülke için varlığını sürdürmekte. İkinci tehlike ise yeni ve henüz Batı Avrupa için söz konusu. Eğer Amerika'nın nüfusu sadece doğumlardan kaynaklansaydı aynı tehlike Amerika için de söz konusu olurdu. Ne var ki Amerika'nın yerlileri arasında doğum oranının çok düşük olmasına rağmen göçler Amerika'nın nüfusunu istenen düzeye çıkartıyor. Bu yeni tehlike nüfusun eksilmesi eskiden gelen düşünme alışkanlıklarınıza uymuyor. Ahlak vaizleriyle ve doğum kontrolüne karşı yasalarla karşılaşıyoruz. İstatistiklerin gösterdiği kadarıyla böylesi yöntemler oldukça faydasız. Gebelik önleyici nesneler kullanmak hemen hemen uygar ulusların genel alışkanlıklarının bir parçası haline geldi ve artık bundan vazgeçilemez. Cinsiyet söz konusu olduğunda gerçekleri görmezlikten gelmek öylesine derine kök salan bir alışkanlık haline gelmiştir ki birdenbire değişmesi beklenemez. Tabii ki kötü bir alışkanlıktır bu ve umarım ki bugünün gençleri önemli yerlere geldiklerinde bu konuda babalarından ve büyük babalarından daha olumlu davranırlar. Nüfusta azalmaya neden olmadıkları sürece gebeliği önleyici nesnelerin kullanılmasının kaçınılmazlığını kavrarlar. Nüfus azalmasıyla karşı karşıya kalan bir ulusun yapacağı iş, doğum oranları mevcut nüfusu sürdürecek düzeye gelinceye kadar çocukların parasal giderlerini düşürmektir. Bu bağlamda mevcut ahlak kurallarımızın lehimize çevrilebileceği bir konu var. İngiltere'de erkeklerden 2 milyon daha fazla kadın yaşamakta ve bunlar yasa ve töreyle çocuksuz kalmaya mahkum edilmiş durumdalar. Hiç şüphesiz bu onlar için büyük bir yoksunluk. Ama töre evli olmayan kadının anne olmasını hoşgörüyle karşılayıp onların ekonomik koşullarını elverişli kılsaydı, bugün bekar kalmaya mahkum bu kadınların büyük çoğunluğunu çocuk yapmada bir an tereddüt etmezlerdi.